Mavi Vatan.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Yapımcılarımız Profesör Doktor Cemalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben İpek Önder, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim, 14. Büyükelçiler Konferansı sırasında Yunanistan'a zeytin dalı uzatılırken bir taraftan da Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarının hassasiyetle korunacağı vurgulandı. Diğer taraftan da Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescili öne çıkartılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi kullanılmadı. Bu arada basında Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büro açtığı haberleri de yayınlandı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'le ilgili bu ve benzeri gelişmeleri konuşacağız. Emekli Büyükelçi ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Zeki Bulunç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Celalettin Hocam, hoş geldiniz sizler de.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, konumuzu dinleyicilerimizle paylaştık ama öncesinde her hafta olduğu gibi Mavi Vatan konusuyla ilgili öne çıkan gelişmelerle başlayalım. Yunan basınında hangi haberleri takip ettik? Buyurunuz kıymetli hocam.
Evet, Yunan basını Türkiye'ye işlemeye devam ediyor. Bu kez de Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz üstlerine takmıştır. Bu işte Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluşturuyorlar şeklinde var. Baktığımızda bunlar içerisinde adalar askerden arındırılsın ya da arındırılmasın. Biliyorsunuz Lozan'a göre askersizleştirilmiş statüdeki adalar vardı onlarla ilgili olaraktan. Bunlar arındırılsın ya da arındırılmasın. Türkiye denize hakim olmak ve anakara Yunanistan'ı tehdit etmek istiyor demişler. Diyalogta veya uluslararası mahkemede bir uzlaşmaya varılsa bile kaybeden taraf Yunanistan olacak diyorlar. Umarız öyle olur. Atina Kıbrıs düşerse onun da düşeceğini göremiyor diyen Yunan haber platformu haberin devamında gene şöyle iddialarda bulunmuş. Kıbrıs ise herhangi bir olumlu işaret olmaksızın diyalog konuşulduğu için Türk tehdidinin yatıştırıldığı yanılgısı içinde yaşıyor diye devam ediyor. Başka Doğu Akdeniz'de gene bir savaş senaryosu, Türklerin uzun bir mızrağı var diyor. Bu ne? Uzun mızrak olaraktan özellikle hava kuvvetlerinin F-16'ları göstermiş. Fazla girmeyeceğim çünkü bazı önemli konular var Sayın Büyükelçim'e, daha fazla süre tanımak istiyorum. Gene işte TCG Anadolu, S-400'ler vesaire bunlardan bahsetmişler. Yani Yunan basını Türkiye ile yatıp kalkıyor daha önce de söylediğimiz gibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun'un Kıbrıs Rum tarafının sözde federal bir çözüm gerçekleştirmek için müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana'da bırakıldığı yerden yeniden başlatılması girişimleri üzerine bir cevap vermiş. Siz de okumuşsunuzdur herhalde. Ben beğendiğim bir cevaptı. Önce federasyonun ne olduğunu açıklamış. Yani tek uluslu federasyon, bir de çok uluslu federasyon şeklinde. Ve burada da bizimki tabii Kıbrıs'ta onların hesabına göre çok uluslu oluyor. Yani iki kesim var, Türkler ve Rumlar diyerekten. Bu çok uluslu federasyonlar kurucu halklarının kimliklerini ve eşitliklerini korumalarını sağlarken diyor. Oysa bunun korunmadığını ve 1963'te Akritas planıyla bunu yok etmek istediklerini biliyoruz. Ve bugüne kadar da federasyon konusunda yanaşmayan Türkiye değildi, Rum tarafıydı. Şimdi gene bir takım numaralar içerisindeler. Onun için geçiyorum burayı. Şimdi asıl konu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna engel oldu diyor. Ayrıntıya girmeyelim. Sayın Büyükelçim, sizden dinleyelim bunu. Olay nedir? Bir Kıbrıslı olarak.
Olay gerçekte önemli bir olay. Ancak dün veya bir hafta önce olan, ortaya çıkmış olan bir olay değil. Barış Harekatı'ndan sonra olan gelişmeler için üzerine devam eden bir olay. Çünkü biliyorsunuz Pile şu anda ara bölge ile İngiliz üsleri bölgesi arasında ulaşımı sağlayan bir konumda. Ve tek köy şu anda Türklerle Rumların birlikte yaşadıkları tek köy. Ancak Rumlar çok rahat bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki diğer şehirlerle irtibat kurarken Kıbrıs Türk halkı ve Pileliler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin diğer bölgeleriyle olan irtibatını sadece üsler bölgesinden geçmek suretiyle kurabiliyorlar. Bu da büyük bir takım işkenceler yaratan, beklentiler olan, engellemeler gerçekleştirilen zahmetli bir iş. Yıllardır ara bölgeyle ki o bölgenin 7 kilometrelik kısmı Yiğitler Türk köyünün kendi sınırları içinde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen toprağı. 4 kilometrelik kısmı da toplam 11 kilometredir çünkü. 4 kilometrelik kısmı da ara bölgeden geçip Pile'ye gidiyor. Ara bölgeden geçilmesi için bir yol ayrımını 23 yıldan beridir bir türlü gerçekleştiremedik. Çünkü izin vermiyorlar. Burada da işin ilginç tarafı 1964 4 Mart 168 sayılı 186 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Kıbrıs'taki düzensizliğin önlenmesi görevi maalesef Güney Kıbrıs hükümetine verilmiştir. Kıbrıs hükümetine verilirken çok itiraz edilmiştir. Kıbrıs hükümeti diye bir şey yok. İki tarafın iznine tabi olan bir yöntemle verilmesi yönünde. Amerikan ve İngiltere temsilcileri o zamanki girişimleriyle hükümet kavramından Türkiye'nin anladığı anlamda bir anlam verdiklerini, anladıklarını. Dolayısıyla kanın bir an önce durması için katliam hareketleri vardı.
Hatta o kanlı Noel vardı işte, evet. Şeyi biliyor musun? 90 küsur kişi katletmişlerdi.
Evet. Sadece 90 değil işte 103 köy göç etmişti ama evet. Başlangıçta dediğiniz gibi göçler, katliamlar, imhalar, yani zaten kendi ifadeleriyle imha kelimesini, Türklerin imhasını sağlayacak şekilde bir mücadele başlatmışlardı. İşte o zaman akan Türk kanıdır diyerek bir an önce sözde o kanın şey edilmesiyle, durdurulmasıyla ilgili olarak bir girişim başlatılmıştır. Fakat işin ilginç tarafı Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni yıkarken ve Türklere bayağı planlı ve programlı bir şekilde bir soykırım eylemi uygularken ve etnik temizlik hareketini başlatırlarken Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararda Kıbrıs hükümetinin düzeni yeniden kurmak yönünde bir görev verilmiştir. Ama bu Kıbrıs hükümeti dedikleri hükümet Rumların tamamen devleti işgal ettikleri ve bütün yetkilerin onlarda olduğu bir yapı getirilmişti.
Yani bizim şimdi Türkçe Güney Kıbrıs Rum yönetimi GKR'ye dediğimiz kısım haline geldi.
Evet. Dolayısıyla anlaşmaların yani Zürih ve Londra antlaşmaları ayrıca Lefkoşa antlaşmalarında ortaya konan yapı diye değerlendirilebilecek ortaklık cumhuriyeti diye bir devlet kalmamıştı. Dolayısıyla o zamandan beri Rumlar tam bir hakim, egemen kesim şeklinde kendilerini uluslararası alanda tanıtmışlar veya kabul ettirmişler veyahut zaten
peki
onu...
O günden bugüne, şimdi yani arada Kıbrıs Barış Harekatı vesaire de oldu. Şimdi bu bölgeyle ilgili neden bugün bir sorun çıktı?
Sorun ta başından beri var.
Var, tamam.
Var
ne
ama...
Ne yapmak istedi Birleşmiş Milletler?
Sonuçta oraya gelecektim. Şimdi sonuçta... Pile'de olan Türklerin zorlanarak oradan göçünü sağlayacak bir politika uygulanıyor.
Evet.
Ulaşım sorunu nedeniyle bir politika uygulanıyor ve nitekim Geçmişte varılan mutabakat çerçevesinde nasıl Erenköy ile irtibatın sağlanması yönünde bir anlaşma yapılmıştı. Bununla da bir iletişimin veya ulaşımın sağlanmasını gerçekleştirecek bir yaklaşım vardı. Fakat Rumlar ara bölgenin toprak kazanma adı altında hareket ettiğini Türk tarafının ısrarla engellemeye çalışıyorlardı. Ancak artık gelişmelerde öyle bir noktaya gelmişti ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kesinlikle karar vermiştir. Yiğitler şeyiyle ara bölgeden ulaşım sağlayacaktır, yol açımına başlayacaktır. Bununla ilgili gerekli diplomatik girişimler yapılmış olmasına rağmen herhangi bir yanıt vermemişler. Onun üzerine uygulamaya geçildiği anda
diplomatik girişim Güney Kıbrıs Rum yönetimi nezdinde değil mi?
Hayır.
Ya
öncelikle birleşmiş çünkü yani diplomatik girişim derken bir diplomatik girişimimiz yok şeylerle, Rumlarla.
Yok.
Sadece müzakere süreçlerinde veyahut dolaylı görüşme yöntemleriyle yapılan irtibatlar vardı. Fakat burada açıkça Birleşmiş Milletler engelleyici bir tavır içinde olduğu için barış gücü onlarla temas edilmiştir. Fakat Birleşmiş Milletler Rum tarafının etkisi altında güvenlik gerekçeleri vesaire buna izin vermiyorlardı. Ne zaman ki biz yiğitlerden itibaren yolu yapmaya başladık, o zaman ara bölge ile ilgili irtibatı kesmeye çalışmıştır Birleşmiş Milletler. O zaman da kararlılık gösterilerek Birleşmiş Milletler'in bu şeyine, tavrına karşı bir uygulama konmuştur. Ve yansıdığı kadarıyla işte basında da gördük. Çatışma olmuştu. Yani çok derin
bariyer vesaire koymuşlar galiba.
Beton bariyerler koymuşlar.
Dozerlerle, mozerle, iş makinalarıyla.
Onları da attık. Yani evet. Türk Ulaştırma Bakanlığı onları kaldırdı. İşte o çatış, sürtüşme ve birbirlerini iteleme ve bir miktarda taşlı sopalı saldırılar sonucunda yaralanmalar olmuştu. Nitekim 8 polis, Türk polisi, 2 tane de sivil insan orada yaralanmıştır bir barış gücünün girişimleri sonucunda. Dolayısıyla özünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması ve az önce sizin konuşmanızın başında da belirttiğiniz gibi eşit statü, eşit taraf şeklindeki yaklaşımın tam tersi bir uygulamayla Türklerin bu yöndeki insani bir amaç için, çünkü hastaneye ve benzeri ulaşım, ticaret ve her şeyini engelleyici bir tutum vardır.
Aynen söylediğiniz gibi oradan onları göçe zorluyorlar.
Zorluyorlar.
Anladım. Evet. Onlarla ulaşımı gerçekleştirmek için bir yol yapımını en sonunda diplomatik girişimlere rağmen girişimde bulununca Birleşmiş Milletler'in güvenlik güçleri orada önlemeye çalışmışlar ve
evet.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu dinlemiyoruz demiş. Şimdi buradan bir şey var. Rusya'nın ilginç bir gelişmesi var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu kınanmak isteyince Rusya veto etmiş. Ne dersiniz? Ben ilk defa Türkiye ile veya Türklerle ilgili bir Rusya'nın vetosunu duydum. Ne diyorsunuz buna?
Yani şimdi tabii ortaya çıkan ilginç bir durum var. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Ukrayna-Rusya sorununda veya operasyonunda savaşta denen yaklaşımına karşı Batı'nın kuyrukçuluğunda bir politika izledikleri için Rusya'ya karşı bir tavırlar olmuştur. Dolayısıyla Rusya'yı buna karşı eylemde bulundu anlaşıldığı kadarıyla ve sonuçta orada insani amaçlarla yapılacak bir hareketin tek yanlı ve taraf tutarcasına açıkça Rum yanlısı bir tutumla ve meşru olmayan bizim ölçülerimize göre Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri devlet 1960 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. Rumların 21 Aralık 1963 yılında açıkça bir soykırım planını uygulamaya koymak suretiyle yıktıkları ve devleti işgal ettikleri bir gelişmenin insani değerlerin dışında sürdürülmeye çalışılmasına karşı ortaya konan bir harekettir. Rusya da burada anladığımız kadarıyla haklı bir tutumumuz söz konusudur. Rumların haksız davranışları vardı. Biraz da siyasi gerekçelerle Rusya sanırım Rum tarafına bir mesaj vermek, Yunanistan'a da bir mesaj vermek istemektedir. Bunu tabii şeyle de bağlantılı olabilir. İşte bir süre önce olağanüstü bir gelişme, çok önemli bir gelişme gibi kamuoyuna yansıtılan Rusya konsolosluk açıyor şeklindeki çıkışlar kadar olmasa bile bir önemli gelişme olmuştur.
O da konsolosluk açmıyor değil mi yani o?
Orada çok yanlış bir değerlendirme vardır. Oradaki yapılacak olan eskiden Rum tarafında çok sayıda yerleşmiş Rus vardı. Dolayısıyla Rusya deniz üstlerinden falan Güney Kıbrıs'ta yararlanıyordu. Ve yakın bir destekleri vardı. Bütün silah akışları, kara para aklamalar Rusya ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında iyi bir işbirliği içinde sürdürülüyordu. Fakat şimdi Ukrayna Savaşı'ndan sonra bazı rakamlara göre 10 bin, 15 bin, bazı rakamlara göre 50 bin Rus'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu şeklinde haberler vardır. 50 bin olmasa bile 15-20 bin civarında olmuştur diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla o vatandaşların Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitmeleri, hele kuzeyden gelmişlerse, yani doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmişse, o vatandaşlar Rus da olsa güneye geçmesine izin vermiyorlar. Yasal olmayan bir limandan girdikleri gerekçesiyle. Dolayısıyla Rusya öyle görünüyor ki zorunlu olarak orada ikamet etmek durumunda olan vatandaşlarına bazı konsolosluk hizmetlerini vermek zorundadır. Bunun için de orada bir büro açıp gene esas konsolosluk eylemlerini Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki konsolosları aracılığıyla yaptıracaklar. Ancak haber yansıtılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açılacak gibi bir takım haberler yayınlandı. Ayrıca işin ilginç tarafı, ikinci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ülke olarak da ifade edildi. Bu son derece yanlış bir şeydi. Çünkü bir konsolosluğun açılması için her şeyden önce o devletle iki devlet arasında bir diplomatik ilişkinin olması lazım. Tanınma olması lazım. Öyle bir uygulama yok. Konsolosluk da bir tanıma anlamına gelmez. Kaldı ki tanınmadan, karşılıklı rızalar alınmadan bir şey açılamaz. Konsolosluk açılamaz. Çünkü eğer Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanırsa bir konsolosluk açabilir ama biz de rıza ile karşılıklı olarak Rusya'da bir konsolosluk açmamız lazım. Dolayısıyla bunu çok abartılı bir şekilde vermişlerdir. Doğru da yapılmamıştır ve Rusya mecbur kalmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadığını ve tanımayacağını da ifade etmiştir. Kaldı ki oradaki ifade de şu, Lefkoşa'nın kuzeyinde diye ifade kullanılmıştır. Maalesef uygulamada teknik insanlar bile, eğitimli veya diplomasi boyutunda çalışmış olanlar bile bazı kavramlara dikkat etmiyorlar. Çünkü Lefkoşa'nın kuzeyi dediğimiz zaman coğrafi bir kavram kullanılmaktadır. Bir siyasi kavramın ötesindedir. Dolayısıyla her şeyden önce Kuzey Lefkoşa'da denmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkentinde denmesi lazım. Aksi halde
orada Rusya bir diplomatik lisan kullanmış. Yani şey değil.
Rusya kullanmadı o kavramı. Öyle Rusya'nın mi? Kullandığı Rumların tepkisini çekmemek için Lefkoşa'nın kuzeyi
evet,
kullandı.
Evet, işte, evet.
O anlamda söylüyorsanız evet.
Evet,
çünkü tanımadığını ve tanımayacağını.
Mesela onlar orada bir ofis açıyor vesaire. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya'da bir ofisi var mı?
Yoktur. Yoktur ama şu var.
Yani affedersin, şunun için soruyorum. Yani PKK terör örgütünün bile orada ofisi var Moskova'da.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok. Azerbaycan'da bile yok. Turizm bürosu gibi bir şeyimiz vardı. Temsilciliğimiz adı altında çalışıyor. Fakat işin ilginç tarafı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin bizde büroları var.
Evet.
Yani Rusya o konuda oldukça geç ve geriden gelmektedir. Evet. Dolayısıyla bunu Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı, ikinci tanıyan ülke oldu veya tanıyacak gibi kavramlar içinde bulunduğumuz diplomasi ve siyasi düzeyde evet. söz konusu olmaması gereken kavramlar.
Sayın Büyükelçim teşekkür ederim. Bu bir konuyu çok iyi aydınlattınız. Ben de özel olarak zaten bu konuyu size açmıştım. Şimdi biz devam edelim asıl konumuza gelmeden önce. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırıldığını duyurdu. Yani geçen sene kaldırmıştı 35 yıl aradan sonra, 32 yıl aradan sonra bile gene böyle bir şey oldu. Tabii bununla ilgili olarak Türkiye gerekli şeyde bir protesto notası verdi. Amerika Birleşik Devletleri defteri kapanıyor diyerekten bir şey var. Türk savunma sanayi o kadar ileri gitti ki gene şeye geleceğim. Atmaca şeyi var. Güdüm mermileri var. Bunlar Roketsan ve STM arasında imzalanan bir şeyde anlaşma gereğince 11 platformu daha atmaca füzeleri ya da güdümü mermileri konacakmış. Şimdi bizim fırkateynlerimizde Amerikan yapımı Harp'ın güdümlü mermileri vardı. Onlardan çok daha uzun menzilli ve Türk yapımı oluyor. Türk savunma sanayinin başarısı bu. Dolayısıyla daha önceden nasıl Patriot'u bize verin dediğimizde vermiyorlarsa, Harp'un verin dediğimizde belki gene vermeyecek olurlarsa biz de atmaca yapıyoruz zaten. Buna ihtiyaç yok, onu söyleyelim. Başka şöyle bakıyorum ne var diyerekten. Rus askerlerinin Şükrü Okan gemisine düzenlediği baskın. Bu var. Şimdi Putin bizzat kendisi demişti şey bittikten sonra 17 Temmuz'da Tal Koridor olayı bittikten sonra Ukrayna limanlarına gidecek gemileri oraya doğrudan yardım yapan gemi olarak
silah, askeri malzeme taşıyan.
Bunu şey dedi uluslararası literatürde de eskiden kontraband kontrol dedik. Yani arama tarama yapma olayı silah var mı yok mu ya da harp kaçağı malzeme var mı yok mu diye. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde de geçerlidir bu. Onun için durduruyor bunu. Türk gemisi olduğunu da biliyorlar ama Türkiye'ye de bir mesaj veriyorlar anladığım kadarıyla. Tabii en sonunda biz bunu yapmak zorundaydık diyorlar. Ancak gemiyi yine bırakıyorlar. Rusya, Ukrayna'da insansız deniz aracı üretim tesislerini ve depolarını vurmuş. Bunu da geçiyorum. Ukrayna koridoru araladı. Bu ilk şey. Ukrayna'da bir gemi Odessa limanından ayrılıyor, bir konteyner gemisi. Üzerinde 2000 küsur konteyneri var. 2114 konteyneri Odessa limanından ayrılıyor ve Romanya, Bulgaristan sularından, kara sularından biraz yolu uzataraktan, rotayı uzataraktan Boğaz'dan içeriye giriyor. Geminin seçilmesi ilginç. Gemi de Hong Kong bandıralı, yani Çin şeyi. Dolayısıyla bunu Zelenski bir uyanıklık olarak düşünmüş. Çin olunca işin içinde bir şey yapmaz Rus'a diye düşünüyor. Öyle düşünüyoruz. Bakıyorum başka ne var? Son bir iki şey daha. Rus gemilerine Karadeniz'de insansız deniz aracıyla saldırı girişimi olmuş. Odessa bunu çok yapıyor. Aslında Rusya'nın Tal Koridoru'nu dondurmasının gayeleri içerisinde bir de bu var. Bu Tal Koridoru gemisi kalktı filan diyor. Onun üzerinden aslında İHA'lar, SİHA'lar gidip o Kerç falan o bölgeyi bombalayan onlarmış. Onu bahane ediyordu. Şimdi silahlı deniz araçları, SİDA'lar saldırı girişiminde bulunmuş, önlenmiş. Kuzey Deniz rotasında ticaret kapasitesi katlanarak artıyor diyor. Kuzey Denizi'ndeki o buzullar çözülmeye başladıktan sonra artık Rusya'nın ağırlıklı olarak Rusya'nın kuzeyindeki bütün o Arktik bölgesi ulaşıma hazır hale geliyor. Bu da işte şeyden Çin'den, Japonya'dan, Güney Kore'den Avrupa'ya seyredecek olan gemiler için büyük bir kolaylık sanıyorum.
Biraz zaman kazandırıyor.
Süveyş kanalına göre de 6000 mil falan daha kısaymış. Müthiş bir şey bu. Hem zaman olarak hem de maliyet olarak önemli bir şey bu.
Tabii orada bir husus daha var. Buzulların erimesinin yanında. Rusya o buzulları kıracak özel bir gemi
11 mi 13 mi ne gemi
gemileri var. Dolayısıyla tamamen şeyi o boğazı denize açmış durumdalar. Dolayısıyla Rusya büyük ölçüde o bölgede hidrokarbon kaynaklarına da ulaşabilecek imkanı yaratmış. Dolayısıyla Batı o konuda da büyük bir rahatsızlık duyuyor.
Evet, son olarak bir de Türkiye'de İstanbul'u ziyaret eden Amerikan donanmasına ait USS Mount Whitney. Bununla Blue Ridge bir de devamı var. Ondan bahsedeyim. Geçenlerde birisi bana sordu. Ya dedi uçak gemisi dedi Ege'ye girebilir mi dedi. Girebilir dedim. Ama askeri gemi dedi. Olsun dedim. İzmir'e de girdi. Şimdi İstanbul'a da gelmiş. Şimdi bu ülkelerin karşılıklı anlaşmalarıyla önceden bildirim yapmak suretiyle gemi ziyaretleri mümkündür. Yani elini kolunu sallaya sallaya gelmiyor. Bizim harp gemilerimiz de başka ülkelerin limanlarına giderler. Kaldı ki aynı ittifakın üyesi gemi. Bunu zaman zaman soruyorlar da yani cebren girmiş değil. Türkiye'ye rağmen girmiş değil. Onu söylemek
özel
istiyorum.
İzin ve prosedür gereği yapılan işlemler.
Evet, evet, ikinci bölüme geçelim ikinci isterseniz.
Bir soluklanalım dilerseniz. Aranın ardından devam Mavi Vatan'daki birlikteliğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emekli Büyükelçi, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Zeki Bulunç konuğumuz dedik. Ve Celalettin hocamızla da birlikteyiz. Buyurunuz kıymetli hocam.
Evet, Sayın Büyükelçim bizi kırmayarak geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel kalem temsilcisi Ergün Olgun'un bu federasyonla ilgili açıklamalarından bahsetmiştim. Onunla bağlantı olarak bir de biliyorsunuz Türkiye'de 5 ile 9 Ağustos tarihleri arasında 14. Büyükelçiler Konferansı düzenlendi. Burada Kıbrıs'ta bunun içerisinde yer almaktaydı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ın tanınması konusunda daha önceden Eylül 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bile bütün dünyaya tanıma konusunda tanıma çağrı yapmıştı.
Evet.
Şeyde ise bu Büyükelçiler Konferansı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı geçmedi. Onunla ilgili sorularımız olacak ama öncelikle kısaca Kıbrıs'ta iki kesim arasında mevcut durumu özetleyebilir miyiz? Çok uzatmayalım. Kıbrıs konusunda binlerce sayfalık kitap yazabileceğinizi biliyorum. Böyle birkaç çünkü diğer sorulara da şey kalsın. Yani iki kesim Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında uzlaşmaya yanaşmakta mıdır? O şey olarak.
Şu anda arka kapı diplomasisi diyebileceğimiz bir uygulama ile iki tarafı gerçekte iki taraf kavramı yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bir masa etrafında geçmişte olduğu gibi federasyon temelli bir görüşmeye tahrik etmeye çalışıyorlar veya onun altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Bugün için bu girişimler bizim açımızdan kabul edilebilecek girişimler değildir. Sebebi biz Crans-Montana'dan sonra artık federasyon çatısı altında bir uzlaşmanın olamayacağını açıkça resmi düzeyde deklar ettik ve son iki yıldan beridir de eşit istatüde kavramı kullanılmakla birlikte ben onun daha çok net açık konmasını ondan sonra onların kullanılması gerektiğini düşünüyorum. O da şudur, iki bağımsız egemen devlet düzeyinde görüşmelerin başlatılmasını sağlayacak girişimlerin olması ve Crans-Montana'da kaldığı yerden değil, açıkça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut statüsünün kabul edilmek suretiyle bir görüşme sürecinin başlatılmasının bizim temel çıkarlarımız ve
yani
Kıbrıs'ta
mevcut statüsü derken
Kuzey Kıbrıs
bağımsız devlet statüsü
tabiatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi adını ne derlerse desinler, mutlaka iki egemen eşit taraf olarak düşünülmesi gereken bir görüşme sürecidir. Konuşmanızın başında şey demiştiniz, Sayın Ergin Olgun'un federasyonlarla tipleri açısından konuşmalarını dikkate aldığımızda, bizim artık bu tarih aşamadan sonra federasyon yaklaşımla hangi yaklaşım olursa olsun bir masaya oturulmasının bizim temel tezimiz, son yeni tezimiz, bağımsız, egemen, komşuluk ilişkileri, işbirliği ilişkileri temelinde olacak iki devletli yapıyı kuracak bir uzlaşmanın gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla bu federasyonun tipleriydi veya federasyon çağrışımını yaptıracak açıklamalar veyahut o çağrışımı yaptıracak değerlendirmelerin artık bizim tarafımızdan ifade edilmemesi gerekir. Çünkü geldiğimiz noktada açıkça Rumların bir federasyon istemediklerini ve hiçbir şeyi Türk halkıyla paylaşmak istemediğini, dolayısıyla Kıbrıs'ta federasyon temeli geçmiş süreçlerde boşuna harcadığımız görüşme zamanlarını artık bir daha tekrarlamayacak şekilde iki bağımsız egemen devlet temelli bir yapıda olması lazım. Bunu şöyle ifade etmemiz gerekir. Bağımsız egemen iki devlet ve uluslararası eşit statüyü bunun üzerinden ifade edersek daha doğru bir yaklaşım koymuş oluruz.
Evet, ama onlar hiçbir şekilde iki devletli çözüme yanaşmıyorlar, değil mi?
Yanaşmıyorlar, çünkü federasyon adı altında bize Transmontana'da da sundukları önerileri ve toprak taleplerini, garanti ittifak anlaşmalarının ortadan kaldırılmasını, Türk askerinin adadan hemen anlaşmadan ertesi günden itibaren geri çekilme başlaması gibi koşullara dikkate aldığımızda Kıbrıs'ın tamamı üzerinde egemenliğini sağlayacak Rum tarafının bir yaklaşımı vardır. Dolayısıyla bizim bu tuzağa düşmememiz gerekir.
Evet. Şimdi Sayın Büyükelçim, az önce de söylemiştim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı. O günden bugüne bu tanınmayla ilgili bir gelişme var mı bilebildiğiniz?
Açıkçası söylemek gerekirse somut, ciddi anlamda bir gelişmenin olmadığını söyleyebiliriz. Bir tek olumlu gelişme Türk devletleri düzeyinde gözlemci üye sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kavramı kullanılmak suretiyle, resmi ismimiz kullanılmak suretiyle yapılmış olan bir gelişme vardır. Bu en iyi bir, yani söylenebilecek en olumlu gelişme bu. Ancak tanınma konusunda şu ana kadar açıkça diplomasi düzeyinde bir girişim söz konusu değil. Ama Birleşmiş Milletler'de bunun dile getirilmesi, ilk kez o şekilde bir ifadenin kullanılmış olması, yaygın bir kamuoyu oluşturulması suretiyle önemli. Ancak bak, maalesef ülkeler bazında tanınmanın adımlarını attıracak bir gelişme maalesef yoktur.
Yani bilinen gelişme yoktur. Yani
evet, bilinen gelişme.
Anladım. Yani. Belki ama kapalı kapılar arkasında belki de bunlar yapılıyordur diyelim. Peki yine bununla bağlantılı olaraktan, şu anda bununla bağlantılı olaraktan bir Ortodoks şeyinden dolayı Sovyetlerin, sonra Rusya'nın Rumlara ve Yunanlara karşı bir sempatisinin olduğunu biliyorduk eskiden. Yani ancak şimdi bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra aralar açıldı. Acaba bu aramızda da konuşuluyor çeşitli yerlerde de. Rusya acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
Ben şahsen yakın bir gelecekte, orta vadede dahil olmak üzere, öyle bir olasılığı pek görmüyorum. Onun olabilmesi için bir kere Rusya'nın açıkça Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle tam anlamıyla köprüleri atması lazım. Dolayısıyla öyle bir durum yok. Ancak söylediğiniz husus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye aleyhine bir karar alınmasını önlemek yönünden Rusya'nın veto etmesi gibi konular söz konusuysa, gerçek ben şu anda o metnin içeriğini görmedim. Metin bizim için kavramlar düzeyinde son derece önemlidir. Dolayısıyla ancak o koşullarda bir anlamı var, ama ben bu çağrıyı, burada şu çağrıyı yapmak istiyorum. Eğer gerçek anlamda Rusya haksızlıklara karşı bir tavır koyacaksa, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye aleyhine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınmış olan kararlardaki etkinliğini ortadan kaldırarak özellikle 1964-186 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ve ondan sonra 451-551 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının artık geçersizliğini sağlayacak bir politikayı izlemesi gerektiğini dikkate almamız lazım. Bunu yapsın Rusya ve bu yönde bir adım atması lazım. Çünkü 186 sayılı karar bizi bugünlere getiren karardır. Ve bu kararın artık hükmünün olmaması lazım. Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürdüğü diplomasi girişimlerinde bu kararın artık çok net bir şekilde sorgulanmasını gerektirecek bir pozisyon alınması gerekir. Neden? Çünkü 186 sayılı karar alınırken Türkiye'ye verilmiş olan sözler vardır. Kıbrıs hükümeti kavramı ile kastedilenin Türkiye'nin anladığı anlamdaki hükümet, yani iki halkın eşit kurucu ortaklığında irade beyan ettikleri hükümeti, devleti yani kastettiğini. Yani
kurucu anayasada belirlenen hususlar, değil
evet,
mi?
O yani. Onu ortaya koymak lazım ve bunun için artık alınan kararların açıkça Türkiye'nin aleyhine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aleyhine ve uluslararası antlaşmalarda Birleşmiş Milletler'de sekreteryasına kaydını düşürdüğümüz anlaşmaların hilafına uygulamalar vardır. Bunlara son verilmesi lazım.
Evet, teşekkür ederim. Az önce söylemiştim, bu Türkiye'de yapılan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olaraktan Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilinin öne çıkarıldığını, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına pek fazla değinilmemesi olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bana göre eksik bir durumdur. Eğer tezimizde ısrarlıysak, bağımsız egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığı temelinde biz gelişmeleri, görüşmeleri istiyorsak, burada özellikle Büyükelçiler Konferansı'nda da çok net bir şekilde Birleşmiş Milletler'de de belirtildiği şekliyle bir düzey ifadenin olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası düzeyde biz ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını açıkça ortaya koyarak bir gelişmenin zeminini hazırlayabiliriz. Yoksa egemen eşit veya benzeri kavramlar yeterli değildir. Hatta şunu da çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. İki halk arasında herhangi bir eşitsizlik olmaması gerektiğini, Rum tarafının self-determinasyon hakkı, yani kendi geleceğini tayin etme hakkı kabul ediliyorsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının da kendi geleceğini tayin etme hakkının olduğunun artık kabul edilmesi lazım. Ve işin ilginç tarafı, zannedersem geçmiş programlarımızda da ifade etmiştim, bunun altını çizmek istiyorum. Ben önem veriyorum çünkü. Bizim açıkça uluslararası alanda şunu ortaya koymamız lazımdır. Kıbrıs Türk halkı 1571'den sonra Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaki adada asli unsurdur. Türkler asli unsurdur.
Bir de şu var, 1571'de ada Rumlardan değil, Venediklerden
alınmıştır. Onun için asli unsur biziz. Ne olmuştur? İngiltere zamanında gelindiği zaman, İngiltere yönetimi alırken bir kere egemenliğini almamıştır. Ancak 1914'te egemenliğini ilan etmiştir. Ama Lozan Barış Antlaşması ile egemen olmaya başlamıştır. İşte egemen olduktan sonraki süreçte Rum tarafı da, Türk tarafı da, yani Kıbrıs Türk halkı ve Rum halkı İngiliz egemenliği altında olan halklardır. Self-determinasyon hakkını biz ne zaman kazandık? Açıkça tarihtekileri bir kenara bıraktığımızda İngiltere'nin açıkça Kıbrıs Türk halkının da bir self-determinasyon hakkı tanınacaksa Rumlara 1954 yılında Birleşmiş Milletler'e yapılan başvuru sürecinde açıkça Türklerin de bu hakkı vardır dedi. Ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'ni biz kurarken iki eşit halkın kurucu ortaklığında kurduk. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki halkların egemenlikleri bu anlaşmayla olmuştur. Peki bu anlaşmayı kim yıkmıştır? Rum Güney galiba. Kıbrıs Rumya. Evet. Peki bu anlaşmayı yıkan bir taraf egemen olur da esas asli unsur olan Türk halkı egemen olmaz mı? Self-determinasyon hakkı olmaz mı? Bizim artık bu konuların üzerinde giderek bütün uluslararası hukuk şeyimizi, olanaklarımızı kullanmamız gerekir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim.
Çok teşekkür ederim.
Sorularımız
efendim.
Bitti burada. Çok güzel ifade ettiniz. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Emekli Büyükelçi Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Zeki Bulunç'la birlikteydik. Profesör Doktor Celalettin Yavuz programı hazırladı. Önümüzdeki hafta Mavi Vatan'da yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mavi Vatan.